yorumunu yapmakta olduğum Romalılar Mektup 11. bölüm 25. ayetteyiz. Ama bundan önceki ayetlerin, özellikle 11. ayetten sonraki kesimin bir özetini vermek gerekir. Çünkü bu kesim İsrail'in geleceğiyle ilgilidir ve bu alanda birçok yanlış düşünceler ya da anlaşılması zor parçalar vardır. Bu nedenle bu parçanın üzerinde biraz daha durmamız gerekir. Bu nedenle Paulus diyor, öyleyse soruyorum, İsrailliler bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düştüler? Hayır diyor. Ama onların suçu yüzünden öteki uluslara kurtuluş verildi. Öyle ki İsrailliler onlara imrensin. Eğer İsraillilerin suçu dünyaya zenginlik, bozgunu uluslara zenginlik getirdiyse, bütünlüğü çok daha büyük bir zenginlik getirecektir. Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum, uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. Böylelikle belki soydaşlarımı imrendirip bazılarını kurtarırım. Çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı'yla barışmasını sağladıysa, kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır. Kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama zeytin ağacının bazı dalları kesildiyse ve sen yabanıl bir zeytin filiziyken onların yerine aşılanıp ağacın semiz köküne ortak oldunsa, o dallara karşı övünme. Eğer övünüyorsan, unutma ki sen kökü taşımıyorsun, kök seni taşıyor. O zaman ben aşılanayım diye dallar kesildi diyeceksin. Doğru, onlar imansızlık yüzünden kesildiler. Yani İsrail iman etmedikleri için kesilip atıldılar. Sense imanla yerinde duruyorsun. O zaman böbürlenme ve kork. Çünkü Tanrı nasıl dalları esirgemediyse, seni de esirgemeyecektir. Onun için Tanrı'nın iyiliğini de sertliğini de gör. O düşenlere karşı serttir ama onun iyiliğine bağlı kalırsan, onun inayetine bağlı kalırsan sana iyi davranır. Yoksa sen de kesilip atılırsın. İmansızlıkta direnmezlerse İsrailliler de öz ağaca aşılanacaklar. Çünkü Tanrı'nın onları eski yerine aşılamaya gücü vardır. Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir. Şimdi elçi Paulus ne yapıyor? Bu doğrultuda uyarıyor. Sakın böbürlenme. Böbürlenmekteysen iyi düşün diyor. Sen sadece sonradan aşılanan bir dalsın. Yahudi köktür. Kurtarıcı İsa Mesih bunu vurgular. Kök mü dalı destekliyor, dal mı kökü? Bunu araştır, kararını ver. Sen sadece sonradan aşılanan bir dalsın diyor elçi Paulus. Gerçi sen oraya aşılanasın diye o dallar, yani İsrail budandı ama konu burada kapanmıyor. Onların neden ve nasıl budandığını iyi düşün, sakın böbürlenme. Bu nedenle sağlam durduğunu sanan düşmemeye dikkat etsin diyor Paulus 1. Korintoslar 10-12'de. İsrail neden budandı? Daha önce de söylemiştim, imansızlık nedeniyle. Sen nasıl durmaktasın? İman nedeniyle mi? Değerli kardeşim, biz bugün iman ederek Tanrı önünde duruyoruz, kabul ediliyor ve kurtuluyoruz. Demek ki konu dönüp dolaşıp Romalılar 1. bölüm 17'deki ilkeye geliyor. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ilkeyi olumsuz hale koyarsak şu sonuç çıkıyor. İman dışında Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Kurtarıcı Mesih'e iman dışında, ister Yahudi olsun ister uluslardan, hiçbir dal iyi ürün getiren zeytin ağacında barınamaz. Bu ağaçta kalmanın, yararlı, beğenilir ürün sağlamanın tek yolu kurtarıcıya imandır. İsrail'in budandığı gibi imansızlık gösteren uluslar da kesilip atıldı ve atılacak. İsa Mesih iman ilkesini asma betimiyle açıklayarak, kim bende kalmazsa asma çubuğu gibi dışarı atılıp kurur, bende kalan ürün verir dedi Yuhanna 15. bölümde. İsa Mesih'e iman eden yine Mesih'e imanla durabileceğini bilmelidir. Mesih'e inanan ona imanla durmakta olduğunu, daima imanla duracağını da bilmelidir. Efesoslar 2. bölüm 11-14 ayetlerinde Paulus şöyledir. Bir vakitler beden açısından uluslar olduğunuzu unutmayın. İnsan eliyle bedeni sünnet edilenlerce sünnetsizler diye nitelendirildiniz. Yine hatırlayınız, o dönemde Mesih'ten yoksundunuz. İsrail topluluğunun dışındaydınız. Antlaşmaya ilişkin vaatlere yabancıydınız. Bu dünyada ne umudunuz vardı ne de Tanrınız. Ama işte bir vakitler uzakta bulunan sizler şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. Çünkü o bizim barışımızdır. Yahudilerle ulusları o bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerde dikili olan engel duvarını İsa Mesih öz bedeninde yıktı. Petrus şöyledir. Tanrı günah işleyen melekleri bile esirgemedi. Önceki dünyayı esirgemedi ama Tanrı saymazların dünyasını su baskınına uğrattı. Tanrı Sodom ile Gomorra kentini yargıladı. Şimdi kutsal Tanrı'nın karşısında onun kutsal yasasını çiğneyen her yaratığı kesin yargıyla yargılar. Bunu başka kuşaklara uyarı niteliğinde yapar. Günah işleyen melekleri bile huzurundan kovması, onların cinlere dönüşmesi, düşüşe uğramayan meleklere bir uyarıdır. Kutsal ve adaletli Tanrı'yı başka kapsamda ya da kavramda düşünmek, onun egemenliğine saldırı olur. Paulus yeniden dikkati İsrail'e çeviriyor, ayet 23 ve 24'te. Eğer imansızlıkta direnmezlerse, İsrailler de aşılanacak diyor. Tanrı putperest uluslar arasından kendisine bir ulus seçmede gücü yeterli olduğu gibi, kendi seçtiği halkını da yepyeni bir yaşama getirmeye gücü yeter. Yahudi ulusu Tanrı tarafından seçilen bir ev idi. Onlar iman etmedikleri için baba evinden ayrıldılar. Paulus bu halka ilişkin 2. Korintoslar 3.14'te şöyledir. Onların anlayışları katılaşmıştır. Bugün bile eski antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak İsa Mesih aracılığıyla ortadan kalkabilir. Şimdi Romalılar 11. bölümün 25. ayetine geldik. Bu nedenle kardeşlerim diyor, sizlere bu giz üzerinde bilgi vermek isterim. Öyle ki kendinizi bilgiç sanmayasınız. Yürek katılığı İsrail'e geçici bir süre için geldi. Ulusların tümü Mesih'e bağlanıncaya kadar. İlk sözlerde Paulus ne diyor? Bu nedenle kardeşlerim sizlere bu giz yani bu sır üzerinde bilgi vermek istiyorum. Şimdi sır ya da giz sözü İncil'de 20 kere geçer ve bu sözü Paulus mektuplarında 20 kere kullanır. Eski antlaşmada raz olarak geçen sır sözü yalnız Daniel peygamber tarafından kullanılır. Yunanca mistriyondur ki bu Yunan kültürünün gizemli ayinlerine ilişkin kullanılırdı. Mieo fiili, gizleri bilmeyeni gizemli öğretilere götürmeye ilişkin kullanılır. Mistis, gizemli ayinlerle tanışıklığa getirilen kişidir. Mieo, gözleri ya da ağzı kapamak anlamındadır. Gizemli dinlere ilişkin bilgileri kendine saklamak anlamına geliyor. Şimdi gözünden miyop, uzağı iyi görmeyen için kullanılır bu söz. Mistriyon, gizin anlamı, gizemli öğretilere aydınlık bulan, başkalarca bilinmeyen konuların iç yüzünü öğrenmiş olanlara ilişkindir. Eski Yunan'da misteri dinleri vardı. Bunların iç yüzü yalnız onlara alıştırılmış olanlarca davranırdı. Dışta olanların bunlardan haberi yoktu. Delfi kehanetleri bu dinlerdendir. Ama kutsal kitapta mistriyonun kullanılışı bu değildir. Özellikle yeni antlaşmada mistriyon sözü daha önce gizemliyken, sır halindeyken şimdi apaçık belirgin bir gerçeğe ilişkin kullanılmaktadır. Örneğin Efesoslar 3, 3-7 ayetler, Kolosaller 1, 26-28'de giz, Kutsal Ruh'un haberci Pavlos'a özel açıklamasıyla ilgilidir. Yahudi ile uluslardan oluşan evrensel kilise topluluğunun oluşması artık bir sır değildir. Bir zamanlar giz idi, sır idi. Bugün oluşumdur. Tüm İsrail'in ileride kurtulacağı bu sıradandır. Haberci Pavlos daha önce gizemli kalan bu gelişimi şimdi tam açıklamasıyla ışığa getirmektedir. Sizlere bu giz üzerinde bilgi vermek istiyorum diyor. Burada Pavlos gizi açıklarken İsrail'in Mesih'i kabul etmeyişinin nedenini anlatıyor. Bunun bir süre için olduğunu, ulusların tümü Mesih'e bağlanıncaya kadar süreceğini bildiriyor. Bu noktada gize ilişkin gizemlilik gidiyor. İsrail'in Mesih'e direnişi son ve kesin değildir. Bu olup bitti sayılmamalı. Sorunun ileride harika bir sonrası vardır. Bu dönem uluslardan Mesih'e iman edenleri getirmektedir. Tanrı tasarısında kurtulacak olanlar kurtulduktan sonra iman ve kurtuluş sırası İsrail'e gelecek. Ama İsrail'in kurtuluşu ayrıdır. Onların kurtuluşu geniş çapta olacak. Onlar ölümden yaşama geçecekler. Bunu Romalılar 11-15'te okumuştuk. Bugün kurtuluş haberi uluslara iletiliyor. Uluslardan pek çok kişi İsa Mesih aracılığıyla kurtuluyor ve doğrulukla donatılıyor. Bu tanrısal uygulama tamamlanınca Yahudiler iman edip kurtulacaklardır. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek, bedenini delenler de onu görecek diye okuyoruz Vahiy 1:7. Bugün uluslardan olan herkese Tanrı'nın inayeti aracılığıyla kurtuluş sunulmaktadır. Bunu değerlendiren kurtuluyor. İsrail'in geçici bir süre için yürek katılığı nasırlaşmak, duygusuzlaşmak anlamındadır. Bu açıklama karşısında Pavlos, Mesih'e iman edenlere bir uyarıda bulundu. Kendinizi akıllı sanmayın. Daha önce onları böbürlenmeyin diye uyarmıştı. İnsan özellikle inanç konusunda kendisini akıllı sanıyor değil mi? Ama Mesih imanlısı biri ister uluslardan olsun, ister Yahudilerden, kendisini asla olduğundan fazla göstermez, böbürlenmez. O Rabbinden alçak gönüllülüğü öğrenir ve öğrenmelidir de. Evet, diğer ulusların tamamlanması kilisenin çağrılmasıyla başlamıştı. Simon, Tanrı'nın diğer uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Elçilerin İşleri 15:4'te bunu söylemiştir. Bu kilisenin göğe alınmasına kadar devam edecektir. İsrail'in körlüğü ve yüreklerinin nasır tutması, kilise dünyada var olduğu sürece devam edecektir. Daha önce de belirttiğim gibi, Pavlos'un zamanındaki antik dünyada gizemli dinler vardı. Günümüzde bilinmeyen bir entrika ya da bir kişi olarak kullanılmaktadır. Kutsal kitap bu şekilde kullanılmamıştı. İncil'de bu söz daha önce gizli olup şimdi bildirilen bir şey için kullanılmıştır. Buradaki sır, az önce de belirttiğim gibi eski antlaşma peygamberlerine yer almayan diğer ulusların doluluğunun bildirilmesidir. Böylelikle diyor 26-27. ayetlerde tüm İsrail kurtulacaktır. Kitapta yazılmış olduğu gibi kurtarıcı Siyon'dan gelecek. Yakup'un soyundan Tanrı saymazlığı kaldıracak. Onların günahlarını kaldırdığımda kendileriyle yapacağım antlaşma budur. Pavlos burada İsrail ulusunu belirtirken Yeşaya 59-20-21, 27-9 ve Mezmur 14 ayet 7'den alıntılarla bunu kanıtlıyor. Bu yerlerde hem Yeşaya hem de Davut peygamber İsrail'in kurtuluşunu diliyor ve bunu peygamberlik gözüyle görerek kutluyor. Şimdi Romalılar 11. bölüm 26 ve 32. ayetlerde bütün ve herkes sözü vardır. Acaba bütün ve herkes sözüyle Pavlos neyi göstermek istiyor? 26. ayet eskatologia ile yani dünyanın sonuyla ilgilidir. Pavlos 25. ayette İsraillilerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya kadar diyor. Görüleceği gibi uluslardan Mesih'e bağlanacakların sayısı çok az. İsraillerden Mesih'e iman edenler de çok çok azdır. Tanrı'nın uluslar üzerinde tasarısı bizi dünyanın sonuna götürüyor. Bu dönüm noktası Zekeriya peygamberin açıkladığı gibi Rab İsa Mesih'in belirmesi yani yeniden gelişidir. İşte tarihin bu dönüm noktasında Yahudilerden birçokları İsa Mesih'i görerek göz ardı ettiği kişiye dönerek tövbe edip iman edeceklerdir. İşte o zaman iman edenler kurtulacaktır. İkinci söz olan herkes Tanrı'nın egemen tasarısında onun çağırdıkları ve bu çağrıya evet diyerek iman edenlerdir. Bu herkes sözüyle herkesin kurtulacağı yorumu kesinlikle çıkmamalıdır. Böyle bir yorum kutsal kitaba ters düşer ve yanlıştır. Kurtarıcı Siyon'dan gelecek. İbranice'de Yeşaya Siyon'a kurtaran gelecektir. Elimizdeki çeviri böyledir. Romalılardaysa alıntıyı 70'ler çevresinden yapan Pavlos, kurtarıcı Siyon'dan gelecektir. Bu bir çelişki mi? Hayır. Yeni antlaşma eski antlaşmadan pek çok alıntıyla doludur. Bunların bazıları İbranice metinden aktarılıyor, bazıları da Yunanca 70 çevresinden geliyor. Neden? İsa'nın ve habercilerinin döneminde Yunanca bugünkü İngilizce gibi dünyasal bir dildi. Bu sırada 70 çevresi yaklaşık 250 yıllık çeviriydi. Her yana yayılmış, herkesin elinde olan İbranice yerine Yunanca kullanan halkın her gün okuduğu metindi. İsa da çoğu kez eski antlaşmaya değinirken bu 70'ler çevresinden konuştu. Bunları bilirsek yeni antlaşmadaki alıntıları anlamamız daha kolay olur. Peki nedir bu 70'lerin çevresi? İsa'dan önce 3. yüzyıla gelindiğinde kutsal kitabın İbranice eski antlaşma kesimi Filistin dışında yaşayan Yahudiler için Grekçe'ye yani Yunanca'ya çevrildi. Ve bu 70 kişi tarafından yapıldı. 70 kişi tarafından yapılan bu çeviri 70'li anlamına gelen Septuaginta olarak bilinir. Şunu da belirtmekte yarar vardır. Eski antlaşma İbranice yazıldı. Sadece Ezra, Daniel ve Yeremye kitaplarındaki birkaç bölüm Aramice olarak yazıldı. Örneğin Daniel 2. bölüm, Ezra 4. bölüm 8'den 6. bölüm 18'e kadar ya da 7. bölüm 12-26, Yeremye 10. bölümün 11. ayeti. Bu da Yahudilerin Babil'e sürgün edildiği zamana rastlar. İsa'dan önce 587-539 yılları arası. Aramice Babil'de konuşulan dil olduğu için sürgünden sonra Yahudilerin yaygın biçimde kullandığı dillerden biri haline gelmişti. İbranice tarihi genellikle 4 döneme ayrılır. Birincisi eski İbranice yani klasik ya da kutsal kitap İbranicesi. İkincisi Mişne İbranicesi. Üçüncüsü Orta Çağ İbranicesi. Dördüncüsü de modern ve güncel İbranice. Eski İbranice, eski antlaşmayı oluşturan kitapların dilidir. O zaman akla şu soru geliyor. Yahudi kökenli olan bu insanlar eski antlaşmayı neden Grekçe diline çevirdiler? Biliyoruz ki Büyük İskender'in fetihlerinden sonra Grekçe Doğu Akdeniz ülkelerinin ortak dili olmuştu. Aynı zamanda Grekçe o çağda Akdeniz bölgesinde en yaygın biçimde kullanılan ticaret ve edebiyat diliydi. Filistin dışında yaşayan Yahudiler, başta da dediğim gibi Grekçe konuştukları için eski antlaşma 70 uzman tarafından Yunanca'ya çevrildi. Şimdi yeniden Romalılar 11. bölüme döneyim. Romalılar 11. bölüm 26 ve 27. ayetler İsrail halkına ilişkin eskatologya bildirisidir. Kurtarıcı Siyon'dan yani Yeruşalim'den, Yakub'un soyundan gelecek diyor. Kurtarıcı geldiğinde ne olacak? O tanrısızlığı kaldıracaktır. Kurtarıcı İsa Mesih'e iman etmemek tanrı saymazlık olarak burada belirtiliyor. 1. Timoteos 3:16'da şöyle yazıyor. Tanrı sayarlığımızın gizi büyüktür. O bedende açıklandı. Ruhta doğrulandı, meleklere göründü, uluslar arasında adı yayıldı, dünyada ona iman edildi, o yücelikte yukarı alındı. Bu ayetlerden de anladığımız gibi Tanrı sayarın ve Tanrı saymazın kim olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden herkes Tanrı sayar duruma geliyor kutsal ruh tarafından. Tanrı sayar biri, dinle ve kurallarıyla uğraşan biri değil, Tanrı'ya kutsallığı ilişkisinde yaklaşandır. 27. ayette Tanrı'nın İsrail'in günahlarını kaldırdığı zaman kendileriyle yapacağım antlaşma budur diyor. Bilindiği gibi Tanrı İbrahim'i kendine çağırdığında onunla bir antlaşma yapmıştı. Eski antlaşma olarak bilinen Musa'nın yasası İbrahim'e vaat edilen antlaşma değildi. Tanrı tarafından vaat edilen antlaşmanın içeriğini daha sonra Yeremya peygamber şöyle açıklar. O günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı işlerine yerleştireceğim, yüreklerine yasamı yazacağım, onlar da benim halkım olacak. Bundan böyle kimse komşusuna ya da kardeşine Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi beni tanıyacak diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Yeremya 31. Tanrı tüm bunları kurtarıcı Mesih aracılığıyla yapacaktır. İbraniler yazarı da bu olayı şöyle aktarıyor. Rab o günlerden sonra İsrail halkıyla girişeceğim antlaşma budur diyor. Yasalarımı akıllarının içerisine yerleştireceğim, onların yüreklerine yazacağım, onların tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Yurttaş yurttaşa, kardeş kardeşe Rabbi bil diye öğretmeyecek. Çünkü en küçüğünden en büyüğüne kadar tümü beni bilecek. Çünkü kuralları çiğnemelerine karşın onlara sevecen olacağım ve günahlarını artık anmayacağım. Bu konuda kutsal ruh da bize tanıklık ederek önce söylenenden sonra şunu bildiriyor. Rab onlarla girişeceğim antlaşma budur diyor. O günlerin ardından yasalarımı yüreklerine yerleştireceğim ve akıllarının içerisine yazacağım. Sonra konuyu sürdürerek günahlarını ve yasaları çiğnemelerini artık anımsamayacağım diyor. Her nerede bunlar bağışlanmışsa artık günaha karşı sunuya gereksinim kalmaz. Tanrı'nın İsrail'le yeni bir antlaşması Sina Dağı'nda taş üzerinde yazılan, daha açıklamadan bozulan ruhsal yasa değil, İsrail'den çıkan kurtarıcı Mesih'in konuyla gerçekleşen kurtuluş ve kurtuluşun sonucu etten yüreğe, düşünen aklının içine yazılmasıdır. İşte inayet aracılığıyla kurtuluş budur. Bugün İncil'i inkar eden Yahudiler Mesih'in ikinci kez gelişinde onun inayetini her yerde yayacaklar. Bu gelişimde Yahudiler ulusları Mesih'e yöneltecek, İncil'in müjdesini yayma görevini üstlenecekler. Unutmayalım ki bu halk İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un soyundandır. Tanrı'nın atalara verdiği vaadi içinde taşımaktadır. Tanrı'nın seçilmişleridir. Ona sevgili olmuştur ve olacaktır. Mesih imanlılarının sorumluluğu Pavlus'un yaptığı gibi insanların ve Yahudilerin Rab'be gelip iman ederek kurtulmaları için dua etmeleridir. Pavlus bütün İsrail kurtulacak tekrar altını çizeyim dediğinde İsraillilerin bireyler olarak tek tek kurtulacağını söylemiyor. Kim ne yaparsa yapsın kurtulacaktır demiyor. Bu bölümde önümüzde ulus bulunmaktadır. Her çağda sadece bir bakiye kurtulmuştur. İman eden bakiye kurtulmuştur. Pavlus'un kullandığı aktarma eski antlaşmada Yeşaya 59:20'dir. Rab diyor ki kurtarıcı Siyon'a baş kaldırıdan vazgeçen Yakub'un soyuna gelecek. Burada birey için mesaj baş kaldırmaktan vazgeçip Rab'be dönmeleridir. Rab'be dönen bir bakiye olacaktır. Rab'be dönen bu bakiyenin hepsi kurtulacaktır. Dönenlerin hepsi kurtulacaktır. Kurtarılmış bakiyeden İsrail ulusu olarak söz etmektedir. Her zaman kurtulan bir bakiye vardır. İlyas'ın zamanında bir bakiye vardı. Davut'un zamanında bir bakiye vardı. Pavlus'un zamanında bir bakiye vardı. Bizim zamanımızda da bir bakiye vardır. Ve büyük sıkıntı döneminde de kurtulmuş bir bakiye olacaktır. Romalılar 11:28-29 ayetlerde şöyle diyor. Onlar sevindirici haberi inkar ettikleri için siz uluslar çıkarına Tanrı'ya düşman oldular. Ama tanrısal seçim açısından atalar bakımından sevgilidirler. Çünkü Tanrı'nın bağışları ve çağrısı geri alınmaz. Pavlus burada Rabbin hiç değişmeyen o eşsiz sadakatine değiniyor. Ne dediğine iyice dikkat edin. Tanrı'nın bağışları ve çağrısı geri alınmaz. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'nın günahlıyı İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa ve hükümranlığına çağırmasıdır bu. Tanrı'nın çağrısı dıştan, Tanrı sözü aracılığıyla, Tanrı'nın sözünün bildirilmesiyle, içten ise kutsal ruhun yürekte kendine özgü işi görmesiyle kendisini belirgin eder. Çağrının İsrail ile ilişkisi bundan geri dönülmediği, çağrının geri alınmadığıdır. Öncesiz tasarısından sevgiyle çağırdığı İbrahim ve soyunu Tanrı çok zengin armağanlarla donattı. İsraillileri tanrısal armağanlarla donattığından Tanrı bu halkı kendi gerçek bilgisini diğer uluslara açıklamak için seçti. Bu bilgi özellikle kurtuluş haberinde odaklandı. Tanrı kurtuluşu sağlayan kurtarıcıyı bu halk arasından çıkardığı için bu halkı da unutması mümkün değildir. Ne yazık ki İsrail halkı Tanrı oğlu Mesih'i göz ardı etti ama Tanrı verdiği vaatleri kaldırıp atmadı, yok etmedi. Bu da Tanrı'nın ne kadar sadık ve merhametli olduğunu, inayetinin eşsiz olduğunu gösteriyor. Tanrı'nın hem İsrail'i hem de ulusları çağırması ancak İsa Mesih'in inayeti aracılığıyla mümkündür. Paulus buna yücelik çağrısıdır. İbranilerin yazarı buna göksel çağrı der. Paulus buna aynı zamanda kutsal çağrı diyor 2. Timoteus 1.9'da. İmanlıları şöyle yüreklendirir Paulus. Vaktinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin. Bu çağrı umudu içerir, imanlıya umutta yaşamayı öğretir. Tanrı'nın çağrısına yaraşır biçimde yaşamaları için Paulus, imanlılar için sürekli olarak dua eder. Paulus, imanlıları çağrıyı ve seçimi saptamaya çaba göstersinler diye öğütler. Tanrısal çağrı yetkili bir sınıfa ya da topluluğa gelmiş değildir. Onun çağrısı her zaman Mesih'te odaklanır, egemen istemiyle uyumda çalışır. Seçimde her şeye egemen olan Tanrı'nın insanca bilinemeyen bir amacı vardır. Seçim bu amaç doğrultusundadır ve her zaman, evet her zaman kalıcıdır. Bir gün birisini evimize yemeğe çağırırız ama bir süre sonra adamın bir hatasını görürüz ve o kimseden hemen yüz çeviririz, değil mi? Ya da bir çağrı yaparız, sonra da bir yamuk hareketini görürüz ve o kimseyi çağırdığımıza bin pişman oluruz. Hatta insan bazen çağrısını geri bile alır. Neden? Çünkü insanoğlu her durumda sadık değildir. Değişkendir. İnsana kesin olarak güvenilmez. Dediğim gibi çünkü insan değişkendir. Ama Rabbe şükrolsun ki Tanrı'nın çağrısı böyle değildir. Kesindir. Kesinlikle bir sonuca ulaştırır ve hiçbir zaman geri alınmaz ve alınmayacaktır.